Balkan Muharebesi'nden sonra devleti aliye dahilen ve haricen zayıf düşmüş idi. İttihat ve Terakki Fırkası dahili siyasette Arapları ve Ermenileri memnun edecek bir program takip etmek lüzumunu hissediyor idi. Muharebeden sonra Beyrut'ta teşekkül eden İslahat Cemiyeti üyeleri Paris'e bir heyet göndermişler ve Fransa vasıtasıyla islahat talebine karar vermişlerdi. Heyet arasındaki İslam üyeler bu teşebbüsü yalnız Hristiyan Araplara terk etmemiş olmak için iştirake mecbur kaldıklarını müdafaa olarak öne sürüyorlardı. İstanbul'da bulunan İslam üyelerden bazılarıyla görüşülerek yabancı müdahalesini davetten doğacak zararlar izah edildi ve istedikleri islahata hükümetin de taraftar olduğu teminatı verildi. Bu teminat üzerine Paris'te bulunan bir heyetin bir kısmı İstanbul'a gelerek bir uzlaşma vücuda getirildi. Bu bahse özel faslında dönülecektir. Büyük devletlerin müdahaleleri. İşte o sırada Ermenilerle de daha müsait şartlar dahilinde anlaşmak üzere müzakereye girilmiş ise de devlet-i aliyenin bu defaki zaafından başka surette istifade etmeye karar vermişlerdi. Rusya'nın Türkiye dahilinde bir Ermeni özelliği vücuda getirmeye azmettiği Ermenilerce malum olduğundan yukarıda bahsolunduğu üzere Rusya sefirinden aldıkları talimat dairesinde aralarındaki fırka ihtilaflarına nihayet vererek Hınçaklar, Taşnaklar, Ramgavarlar Patrikhane Teşkilatı ile kendi milli teşkilatlarını birleştirmişlerdi. Diğer taraftan Açmiyazin Katogigos da Nuvarpaşa heyetini vücuda getirerek özerklik talebi vazifesiyle Avrupa payitahtlarını dolaşmak üzere söz konusu heyeti Paris'e göndermişti. Rusların Ermenileri Avrupa'da da propagandaya sevk ettiklerine dair mühim bir vesika olan Taşnak Sütyun Komitesi'nin gayet gizli olan beyannamesini buraya alıyorum. Gayet gizlidir. Balkan Muharebesi'nin tekrar başlaması siyasi ufku yine karanlık bulutlarla kapladı. Bu vesileyle Ermeni meselesinin iyi bir vaziyete girdiğini düşünenler var. Halbuki bu doğru değildir. Muhtelif zevat, muhtelif idareler bilhassa bizim komite Ermeni meselesinin diplomasi yoluyla halli ve iyi bir neticeye ulaştırılması için birçok teşebbüslerde bulundu. Bu konuda gelen mektuplardan aşağıdaki mühim noktaları zikrediyoruz. 1. Bu defa Londra konferansında Ermeni meselesi söz konusu olmayacaktır. 2. Barışın katiyen yapılmasından sonra İngiltere, Fransa ve Rusya bu işi ele almaya karar vermişlerdir. 3. Bu üç hükümet Ermeni vilayetlerinde özel bir idare teşkilini istemekle birliktirler. Diğer bir manayla ancak bu şekilde islahatın icrasının temini mümkün olacaktır. Paris'te Poincaré, Londra'da Sir Edward Grey, Petersburg'da Sasanov ve bunların der saadetteki dostları bir parça beklemeyi tavsiye ile beraber bu fikri meydana çıkarmışlardır. Balkan Komitesi üyelerinden en meşhurlarını kendi üyeleri arasında sayan Ermeni-İngiliz Komitesi faaliyet göstermektedir. Söz konusu kabine, bu hükümetlerin hükümdarları ile kabinelerine ve Amerika Reisi Cumhuru Monsieur Taft'a bir muhtıra takdim etmiştir. İngiliz, Fransız ve Rus sefirleri bu iş ile meşgul olmak üzere talimat almışlardır. Diğer hükümetlerin de buna iştirak etmeleri veyahut hiç olmazsa engel olmamaları için müracaat ediyoruz. Herhalde Londra konferansında Ermeni meselesinin müzakere mevkiine konulmayacağı kararlaştırılmıştır. Ahali bundan meraka düşmemelidir. Çünkü Anadolu Osmanlı meselesi Avrupa'yı Osmanlı meselesinin hallinden sonra müzakere edilecektir. Meselenin mühim olan tarafı bundan dolayı İngiltere ile Rusya arasında ihtilafın ortaya çıkmamasıdır. Fransa hükümeti ve sefareti ise bu iş için canla başla çalışmaktadır. Petersburg'da Ermeniler Hariciye Nazırı'na müracaat etmişlerdir. Gariptir ki Hariciye Nazırı İstanbul sefirine talimat vereceğini söylemiş ve Ermenilerin Londra ve Paris'te propaganda yapmalarını ilave eylemiştir. Yazdığımız gibi patrikhane tekliflerimizi tamamen ve derhal kabul etmiştir. Şimdi ise tafsilatlı görüşlerimizi biliyor. Bununla meşgul olmaktayız ve yakında programımızın esas hatlarını bildireceğiz. Petersburg'dan iki Ermeni delegesi gelerek Dersaadet Ermeni mahfilleri ile münasebete girişmiş ve mühim malumat aldıktan sonra dönmüştür. Van'da şahsi müdafaa teşkilatımızın ilerlemekte olduğu, bunun Kürtler üzerine tesir icra ettiği ve hatta valinin şimdiye kadar kullandığı siyaseti terk ile bize yaklaşmak istediği yazılıyor. Meselenin siyasi kısmı ile beraber bizim için gayet mühim olan bir kısmı da şahsi müdafaadır. Bazı mıntıkalarda vaziyet pek müşkülleşmiştir. Ermenileri bu vaziyetten kurtarmak için nazarı dikkatimizi bu taraflara yöneltmeliyiz. Şubelerimizden aşağıdaki ricalarda bulunuyoruz. 1. 1913 ücretlerinin gönderilmesi. 2. Şahsi müdafaa teşkilatı için teşebbüslerine hız vermek üzere Taşnak Sütyun Komitesi'ne mensup tiyatro, konser ve Salibi Ahmer yani Kızıl Haç cemiyetlerine talimat verilmesi. 3. Ahalinin en iyi kısmı bizimle beraber olduğuna kani olarak propaganda ve toplantı yapılması. 4. Hayrenik gazetesinin açtığı Pro Vita ihanesinin himayesi. 5. Bütün müsamerelerde, ziyafetlerde vesairede şahsi müdafaa için ihane toplanması. Bu mühim yazının sonuna doğru eğer Ermenilerin vaziyeti fenalaşacak olursa Rus askerlerinin Azerbaycan vasıtasıyla emniyet ve asayişi temin etmek için Anadolu'ya geleceklerini söyledikleri zikrolunmaktadır. İslahat icrasına karar verildi. Baba Ali Avrupa'nın doğu vilayetlerinde islahat teklif etmesinin ne demek olduğunu pekala bildiğinden ve Rum elindeki memleketlerini daima bu nam altında vukua gelen müdahaleler neticesinde kaybetmiş olduğundan ve bilhassa bu defaki müdahalenin devlet-i aliyeye karşı öteden bir hasmani bir siyaset takip eden Rusya devletinin aracılığıyla vukua geleceğini anladığından, teklif ve müdahalenin vukuundan evvel kendi teşebbüsüyle söz konusu vilayetlerde yine Avrupalı mütehassıslar vasıtasıyla istirahat icrasına karar verdi. Hariciye Nezareti Londra Sefiri Tevfik Paşa vasıtasıyla bu fikrini İngiltere hükümetine bildirdi ve lüzumu kadar mütehassıs verilmesini rica etti. Baba Ali büyük bir ciddiyet ve samimiyet ile istirahat yapmak istiyordu. İngilizlere tercihinde de siyasi bir maksat vardı. Bu surette Kıbrıs Anlaşması hükümleri de teyit edilmiş oluyor idi. İngiltere'nin vaki olan teklifi evvela kabul ve daha sonra Rusların engel olmasıyla reddeylediği yukarıda zikredilmiştir. Bu red üzerine her türlü ümit vahvoldu. Tamamıyla anlaşıldı ki maksat islahat değil, o havaliyi Rusların nüfuzu altına vermektir. O zaman iktidar mevkiinde Mahmut Şevket Paşa kabinesi bulunuyor idi. Ben kabineye dahil değildim. Fırkanın katibi umumisiydim. Mahmut Şevket Paşa'nın tasvibiyle bir defa daha Ermenilere müracaat etmeyi düşündük. Eski Nafia Nazırı Hallaççan Efendi'nin evinde yöneticilerden bazılarıyla birleştik. Ben maksadı izah ettim. Hükümetin islahat icrasına kati ve ciddi bir surette karar verdiğini ve fakat Rusların aracılığı ve müdahalesiyle yapılacak islahattan hiçbir netice hasıl olmayacağını ve bir takım siyasi entrikalara başlanılarak iki milletin arasına yeniden husumet getireceğini anlattım. Müdahale talebinden vazgeçilerek kendilerinin de iştiraki ile ve Avrupa'dan memur ve müteassıs getirtilerek ciddi olarak o havalde muntazam bir idare vücuda getirmeye çalışılmasını vatanperverliklerine müracaat eyleyerek ısrarla rica ettim. Halbuki Ermeniler milleti ve patrikhaneyi ikna mümkün olmayacağından bahisle bu samimi teklifi reddettiler. Ermenilerin maksadı zaten islahatçı değil, Rusların müdahalesiyle özerkliği ve ileride bağımsızlığı temin etmek olduğu anlaşıldı. Ermenilerin maksadı başkaydı. Nitekim 1913 Eylül'ünde Köstence'de toplanan Ermeni Hınçak Komitesi Kongresi'nde bağımsızlık fikrini şiddetle müdafaasına karar verildiği, aşağıya alınan kongre zabıtnamesi içeriğinden tamamıyla anlaşılmaktadır. Köstence Hınçak Sütyun Kongresi Zabıtnamesi 17 Eylül 1913 Hınçak Sütyun Cemiyeti'nin Türkiye'de vaziyeti. 10 Temmuz 1908'de bir askeri ihtilal neticesi olarak meşrutiyetin ilanı üzerine Türkiye'de yaşayan muhtelif milletlerin mevcudiyetlerini muhafaza etmeleri ve bilhassa Ermenilerin idari kayıtlardan azade olarak milliyetleri esasına göre ilerlemeleri icap ederdi. 62 sene muharebe ve ihtilal içinde yaşamış olan Ermeni unsuru kuvvetini toplamak ve tekrar siyaset sahnesine mevcudiyet göstermek için sükunete muhtaç bulunuyordu. Kanunu esasinin vaatleri sınırlı olduğundan komite yayımladığı fikirlerin olgunlaşması için çalışıyor ve mümkün olduğu kadar mevcut şartlardan istifade eylemek istiyordu. Bunun içindir ki Hınçak Sütyun Komitesi 6. üye toplantısında Meşruti Osmanlı hükümetinden ayrılmak istememiş ve faaliyete devam edebilmek üzere kendisini buna karşı kanuni bir şekil dairesinde göstermiştir. Bu 4-5 sene zarfında kanunu esasi Osmaniye'nin hakiki hiçbir vaat ihtiva etmediği ve hükümet kanunlarının bütün siyasi fırkaları ve bilhassa radikalleri ezmeyi hedeflediği ve yeni idare ve teşkilatın ise muhtelif unsurları mahvetme yönünde olduğu meydana çıktı. Hakim milletin de yeni bir hükümet teşkiline de iktidarsızlığı ortaya çıktı. Bugün dizginleri elinde tutan İttihat ve Terakki fırkasına sırf bir oligarşi hüküm sürmektedir. Bu fırkanın hedefi bürokrasiyi devam ettirmek ve yeni ilerici bir hükümetin meydana çıkmasını imkansız kılmaktır. Görünürdeki hedefi muhtelif unsurları birleştirmek ise de takip ettiği siyaset bu unsurları daima bir baskı altına bulundurmak ve gerektiği zaman ezmektir. Hükümete gelince o da Ermenilerin hakim millet tarafından mahvedilmesi siyasetini takip ve takviye etmektedir. Bu siyaset neticesinde Ermenilerin ortadan kalkmak tehlikesine maruz oldukları görülüyor. Dolayısıyla Ermeniler başlarının üzerindeki bu kılıncı kaldırmak ve hakim milletten kendilerini kurtarmak için cesurane ve kuvvetli bir vaziyet almalıdırlar. 7. Delegeler Meclisi Umumisi'nde Hınçak Fırkası üyeleri bir muhalif oyla hep birlikte meşru hareket hattını terk ile gayri meşru vasıtalar ile fırka ve ihtilaflarına daha ziyade şiddet vererek yeni iktisadi ve siyasi şartların meydana gelmesine çalışmaya karar vermiştir. Meşruiyet ve gayri meşruiyete gelince, 7. toplantıdan evvel Türkiye dahilinde ve haricinde bulunan şubelerin yeniden teşkili ve bunların meşru bir şekil dahilinde merkezi bir idareye bağlanması kararlaştırılmıştı. Halbuki o zamanki hal nazarı dikkate alınarak 3. toplantısında aşağıdaki noktalar karar altına alınmış idi. Dipnot: Yeni Şark'taki 3. sözcüğü yerine Hüseyin Cahit Yalçın'ın hazırladığı Tanin'deki yazı dizisiyle Talat Paşa'nın hatıraları kitabında 7. Kaynak yayınlarının notu. 1. Türkiye Komitesi İdare Meclisi dağıttırılacaktır. Çünkü bu idare meclisine Osmanlı memleketlerindeki diğer şubelerin emniyetini kazanabilmiş ve ne fırkanın ihtiyaçlarını tatmin eyleyebilmiştir. Yerine başka bir idare meclisi seçilecektir. 2. Türkiye'deki komite şubelerinin icra kuvvetine sahip olan merkezi meclise bundan böyle yalnız Türkiye İdare Meclisi namı verilecektir. 3. Üyeleri komitenin Osmanlı memleketlerindeki şubeleri tarafından seçilen bu meclisin Merkezi Umumi İdare Meclisi'ne karşı olan hakları arttırılacaktır. Bununla beraber kararların bu meclis tarafından teyit edilmesi icap eyleyecektir. 4. Haricen şubeleri vesair teşkilatı hali hazırında bırakmak şartıyla el altından gizli şubeler teşkiline gayret edilecektir. Komite Merkezi Umumisi İdare Meclisi ile Türkiye İdare Meclisi talimatına uygun olarak ve komitemizin faal üyeleriyle beraber gayrimeşru bir faaliyet tertip edecektir. 5. Dahili nizamname bu ihtiyaca uygun olarak tanzim olunacak ve şimdiye kadar tatbik edilen siyasi ve iktisadi şartlar terk edilerek komitemiz tarafından konulan yeni şartlar yeni tayin edilecek faal üyeler tarafından tatbik mevkiine konulacaktır. Bağımsız Ermenistan. Osmanlı hükümeti tarafından yapılacak umumi ve hususi islahata karışmamak ve bu islahata engel olmamak üzere Hınçak Sütyun Komitesi bağımsız bir Ermenistan meydana gelmedikçe Ermeni unsurunun hiçbir surette milliyetini muhafaza edemeyeceğini ve geliştiremeyeceğine kanidir ve dolayısıyla bu fikri müdafaya karar vermiştir.